Ayrım 55, eşya hukuku sayfa 768. C. Rehinli alacağın devrinde, temlikinde, ipoteğin alacağı bağlı hak olmasının hükümleri. Medeni Kanun'un 891. maddesine göre ipotekle teminat altına alınmış alacağın geçerli olarak devri için tapu kütüğüne tescil söz konusu değildir. Rehinli alacağın temliki, Borçlar Kanunu'nun alacağın temlikini düzenleyen hükümlerine. Borçlar Kanunu madde 162 MD'ye tabidir. Alacağın devredilmesi ile alacağa bağlı olarak ipotekte yeni alacaklıya kendiliğinden geçer. Borçlar Kanunu madde 168. Tapu kütüğü sahifesinde tescil edilmiş bulunan rehinli alacaklının adının silinmesi ve yeni alacaklının adının yazılması söz konusu olmaz. Medeni Kanun madde 891. TST madde 31 Taksim Fıkra 2'ye göre Borçlar Kanunu'nun 162. maddesi uyarınca yapılacak alacağın temliki sözleşmeleri ve benzerleri düşünceler sütununda belirtilir. Böylece rehinli alacağın temlikinde ipotek alacağı mutlak olarak bağlı bir hak görünümündedir. D. Tapu siciline güvenin korunmasında ipoteğin alacağı bağlı hak olmasının hükümleri. İpotekte tapu siciline güven ilkesi yalnız taşınmaz rehninin kapsam ve varlığına münhasırdır. İpoteğe ait tescil alacağın varlığını ispat etmez ve rehinli alacak tapu siciline güven ilkesinden yararlanamaz. Mevcut olmayan bir alacak için ipotek kurulmuş veya rehinli alacak sona ermesine rağmen mevcut olmayan bu alacak temlik edilmişse, yeni alacaklının tapu kaydına iyi niyetle güvenerek alacağı ve ipoteği kazanmasına imkan yoktur. Borçlu, mevcut olmayan rehinli alacağın temliki halinde yeni alacaklıya karşı alacağın doğmadığını, geçersiz olduğunu veya sonradan ödeme dolayısıyla sona erdiğini ileri sürebilir. Borçlar Kanunu madde 167. Aynı şekilde teminat altına alınan bir alacak yoksa, alacaktan bağımsız olarak ipoteğin tapu kaydına iyi niyetle güvenilerek kazanılması da mümkün değildir. İpoteğin amacı alacağı teminat altına almaktır. Bu yüzden de ipotek teminat altına aldığı alacağa bağlıdır. Teminat altına alınacak bir alacak kesin olarak mevcut değilse ipotek hakkı da alacağa bağlılığı dolayısıyla mevcut değildir. Şekli olarak tapuda görünen tescile iyi niyetle dayanılarak alacaktan bağımsız kendi kendine yeterli bir ipotek kazanılamaz. Bu çeşit bir taşınmaz rehni öngörülmüş değildir. Buna karşılık geçerli bir alacağı teminat altına almak için ipotek kurulmuş olup da ipoteğin tescili rehin sözleşmesindeki eksiklik veya tasarruf yetkisi noksanlığı dolayısıyla yolsuz bir tescil durumunda ise rehinli alacak temlik edildiği takdirde yeni alacaklının ipoteğin mevcudiyeti hususundaki tescile güveni korunur. İyi niyetli yeni alacaklı Medeni Kanun madde 1023 uyarınca geçerli alacağa bağlı olarak ipoteği kazanır. İpoteğin alacağa bağlılığının rehinin sona ermesindeki hükümleri. Üzerinde tartışılan konulardan biri alacak sona erdiği takdirde ipoteğin sona erip ermeyeceği hususudur. Bu fikre göre alacağın sona ermesi buna bağlı olarak ipoteğin de sona ermesine yol açmaz. İpoteğin sona ermesi alacağın sona ermesinden bağımsızdır. İpoteğin sona ermesi için tapu kütüğünde terkin gereklidir. Bu halde alacaktan bağımsız bir ipotek oluşmaktadır. Medeni Kanun'un 883. maddesi açıkça alacağın sona ermesi halinde taşınmaz malikine rehinli alacaklıdan terkine muvaffakat beyanında bulunmasını talep yetkisi vermiştir. Halbuki ipotek alacağın sona ermesine bağlı olarak sicil dışı sona ermiş olsaydı taşınmaz malikinin bizzat kendisinin rehinli alacaklının muvaffakatı gerekmeden ipoteği terkin ettirebilmesi gerekirdi. Fakat Alman hukukundan farklı olarak Medeni Kanun'un alacaktan bağımsız bir ipotek türü kabul etmediğini, İpoteğin ancak bir alacağı teminat altına alabileceğini nazara alan ikinci bir görüş, alacak sona erince ipoteğin de alacağa bağlı olarak sicil dışı sona erdiğini kabul etmektedir. Medeni Kanun madde 883'e göre malik, rehinli alacaklıdan yazılı olarak terkine muvaffakat etmesini isteyebilir. Alacaklının bu talebe uymaması halinde açılacak dava, Medeni Kanun madde 1025 anlamında kaydın düzeltilmesine yönelik bir davadır. Bize bu son fikir daha uygun görünmektedir. 2. İpotekte kişisel sorumluluk ve teminata ilişkin özellikler. İpotekte kişisel sorumluluk ile taşınmaz ile sorumluluk bir arada varlıklarını sürdürürler. Şöyle ki, A. İcra İflas Kanunu madde 45'e göre ipotekle güvence altına alınmış bir alacağın borçlusu borcunu ödemezse, rehinli alacaklı, rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takipte bulunabilir. Doğrudan doğruya borçlunun kişisel sorumluluğuna dayanarak iflas veya haciz yolu ile takibe girişemez. Rehinli alacaklı, rehinin paraya çevrilmesinden elde edilen meblağdan alacağını elde edemezse, ancak o zaman açık kalan kısım için borçlunun diğer mal varlığı değerlerine başvurabilir. Görülüyor ki icra iflas hukuku teminatı ön plana almıştır. B. İpotekte kişisel sorumlu olan borçlu ile taşınmaz malikinin aynı kişi olması zorunlu değildir. Medeni Kanun madde 881 fıkra 2. Borçlu ile ipotekli taşınmaz maliki aynı kişi ise kişisel sorumluluk ve taşınmaz ile sorumluluk bir arada bulunur. Fakat ipotekli taşınmaz maliki rehinli alacağının kişisel borçlusu olmayabilir. Ya başlangıçta malik kendi taşınmaz üzerinde başka birinin borcu için hipotek kurmuştur. Medeni Kanun madde 881 fıkra 2 veya sonradan ipotekli taşınmaz el değiştirmiş veya borç nakledilmiştir. Bu hallerde kişisel sorumluluk ve taşınmaz ile sorumluluk birbirinden farklı kişilerdedir. Taşınmaz maliki rehin dolayısıyla kişisel borçlu haline gelmez. Borçluluk ipoteğe temel teşkil eden borç ilişkisine göre tayin olunur. Malik yalnız borçlu borcu ödemediği takdirde taşınmazın paraya çevrilmesine katlanmakla yükümlüdür. Rehinli alacaklı elde edilen meblağdan alacağını tahsil edemezse kalan kısım için malike başvuramaz. C. Medeni Kanun'un 884. maddesi. Borçtan kişisel sorumluluğu bulunmayan malike, borçlunun bağlı olduğu şartlara göre borcu ödeyerek taşınmazının paraya çevrilmesini önlemek yetkisi vermiştir. Bu hükme göre kişisel sorumluluğu olmayan malik, borçluya ait koşullar içinde borcu ödeyerek taşınmazının paraya çevrilmesini önleyebilir. Bundan maksat malikin borçluyu borcu sona erdirmeye yetkili kılan aynı şartlarla borcu sona erdirebilmesidir. Borçlunun henüz borcu sona erdirme hakkı yoksa malik de Medeni Kanun madde 884 uyarınca borcu ödeyemez. Malik için Medeni Kanun madde 884'e göre borcu sona erdirme yetkisi doğmuşsa alacağı kabul etmeyen rehinli alacaklı, alacaklı temerrüde ne düşer? Borçlar Kanunu madde 90 vd. Malik bu halde borç tutarını tevdi edebilir. Malik rehinli alacaklıya karşı borcu yerine getirmişse alacak hakkı kanun gereği halefiyet yoluyla malike geçer. Borçlar Kanunu madde 109 taksim 1. Böylece borç sona ermemekte, kişisel sorumlu olan borçlunun sorumluluğu devam etmektedir. Taşınmaz maliki alacakla birlikte alacağa bağlı olan hakları da kazanır. Bu halde taşınmaz üzerindeki ipotek sona ermez. Alacağa bağlı olarak malik lehine ipotek biçiminde devam eder. Ancak ipoteğin hükümleri askıdadır. Malik rehinli alacağı üçüncü bir kişiye temlik ederse, temlikle birlikte ipotek de geçer ve etkisini tekrar kazanır. Bir alacak hem bir ipotek hem de bir kefaletle Borçlar Kanunu madde 483 ve'de teminat altına alınmış olup borçtan kişisel sorumlu olmayan ipotekli taşınmaz maliki Medeni Kanun madde 884 gereğince borcu yerine getirirse alacağa bağlı olarak kefaleti de kazanması gerekir. Bu takdirde taşınmaz maliki kefile başvurabilecek ve böylece sonuçta zarara bütün mal varlığı ile sorumlu olan kefil katlanmak durumunda kalacaktır. Kanunun kefili koruma eğilimi nedeniyle İsviçre Federal Mahkemesi bu sonucu kabul etmemiştir. Federal mahkemenin içtihatına göre taşınmaz maliki kefile başvuramaz. İsviçre'de kefalet hukuku değiştirilirken İsviçre Borçlar Kanunu'nun 507. maddesi bu hususta yeni esaslar getirmiştir. Malik kefile ancak kefil ile kendi arasında bir anlaşma varsa veya rehin kefalet sözleşmesinden sonra kurulmuşsa başvurabilir. Doktrinde bu hükmün Türk hukukunda da uygulanabileceği savunulmaktadır. D. Medeni Kanun'un 887. maddesine göre ipotekli taşınmazın malikinin borçtan şahsen sorumlu olmadığı hallerde rehinli alacağın muaccel olması, rehinli alacaklının yapacağı bir muacceliyet ihbarına bağlanmışsa bu ihbarın hem borçluya hem malike karşı yapılması gereklidir. Borçluya ihbar yapılmamışsa hiçbir takip yapılamaz. Borçluya ihbar yapılmış olmasına rağmen malike ihbar yapılmamışsa malik bakımından alacak muaccel olmamıştır. Malik, rehinin paraya çevrilmesine itiraz edebilir. İcra İflas Kanunu madde 150. Ödeme veya icra emri de hem borçluya hem malike tebliğ edilecektir. Doktrinde borçlu olmayan malike gönderilen ödeme emrinin Medeni Kanun madde 887'deki ödeme isteminin yöneltilmesi anlamına geldiği ve ödeme emrinden önce bir ihbara gerek olmadığı da savunulmaktadır. E. İpotekli taşınmazın kişisel sorumlu olmayan yeni malikinin taşınmazı Medeni Kanun madde 885-886'daki şartlara göre tek taraflı olarak yükten kurtarma imkanı vardır. 3. İpotekli taşınmaz üzerindeki mülkiyet ilişkisinin değişmesine ilişkin özellikler. A. İpotekli taşınmazın devri. İpotekli taşınmazın devri halinde borçlunun kişisel sorumluluğunda bir değişiklik olmaz. Temel borç ilişkisine göre şimdiye kadar borçlu olan kişinin borçluluğu aynen devam eder. Yani malik taşınmazın mülkiyetini üzerindeki rehin yükü ile birlikte kazanır. Medeni Kanun madde 888 fıkra 1. Bu durumda taşınmaz ile sorumluluk ve kişisel sorumluluk ayrılmış durumdadır. Medeni Kanun'un eğilimi bu iki sorumluluğun ayrı ayrı kişilerde bulunmasını önlemektir. Bu yüzden ipotekli taşınmazın mülkiyetini kazanan kişinin kişisel borcu da yüklenmek istemesi halinde borcun yeni malike nakli kolaylaştırılmıştır. Şöyle ki borçlar kanunumuza göre borcun nakli iki safhada gerçekleşmektedir. Önce borçlu ile borcu devralmak isteyen arasında bir borçtan kurtarma vaadine ilişkin sözleşme yapılmakta, borcun iç yüklenmesi, sonra borçtan kurtarma vaadinde bulunanla alacaklı arasında bir devir sözleşmesi, borcun dış yüklenilmesi yapılarak borcun nakli gerçekleştirilmektedir. Borçlar Kanunu madde 173 MD. Alacaklıya yapılan bir icap ve icabın kabulü söz konusudur. İcabın kabulü için bir süre tayin edilmişse süre geçince icap yapılmamış addolunur. Böylece borçlar kanunu eski borçlu ile yeni borçlu arasında yapılan bir borcun yüklenilmesi sözleşmesi ile borcun naklinin gerçekleşmesini kabul etmemiştir. Buna karşılık Medeni Kanun'un 888. maddesinin 2. fıkrası yeni malik borcu yüklendiği takdirde alacaklı kendisine başvurma hakkını saklı tuttuğunu bir yıl içinde yazılı olarak önceki borçluya bildirmezse borçlu borcundan kurtulur hükmünü getirmektedir. Bu hükme göre borçlu ile yeni malik arasındaki kişisel borcun nakli için yapılan bir sözleşme söz konusudur. Fakat bu sözleşmenin hüküm doğurması iki şartın gerçekleşmesine bağlıdır. 1. Tapu müdürlüğü tarafından yeni malikin borcu üstlendiğinin rehinli alacaklıya bildirilmesi. Medeni Kanun madde 890. 2. Rehinli alacaklının rızası veya süreyi geçirmesi. Yeni malike borçlunun yaptığı borcun nakli sözleşmesinin tapu memuru tarafından rehinli alacaklıya bildirilmesi gerekir. Bu bildirim tapu idaresinin yeni maliki temsilen yaptığı bir icap değildir. Bildirim bir beyan olmayıp tapu memurunun resmen yerine getirdiği bir kanuni görevdir. Bildirimin gerçek alacaklıya yapılmış olması şarttır. Bu bildirim üzerine rehinli alacaklı borcun nakline rıza gösterirse borcun nakli tamamlanmış olur. Borç rıza verildiği andan itibaren malike geçer. Eski malik borçlu olmaktan kurtulur. Bildirimden itibaren bir yıl içinde rehinli alacaklı eski borçluya karşı borcun nakline rıza göstermediğini, yeni maliki kişisel borçlusu olarak tanımadığını, eski borçlusuna karşı alacağını aynen muhafaza ettiğini yazılı olarak bildirirse borcun nakli hüküm doğurmaz. Bir yıllık süre alacaklıya borcu devralmak isteyen kişinin durumu hakkında bilgi edinme imkanı vermek amacıyla tanınmıştır. Tanınmış olan bir yıllık süre içinde rehinli alacaklı yazılı olarak borcun nakline rıza göstermediğini bildirmeyip susarsa susmasına borcun nakline zımmen rıza gösterdiği sonucu bağlanmıştır. Bir yıllık süre hak düşürücü bir süredir. Bu sürenin sona ermesiyle yeni malik kişisel borçlu haline gelir. Eski borçlu o anda borcundan kurtulur. İşaret edelim ki yeni malik ile rehinli alacaklının Borçlar Kanunu madde 173 VD hükümlerine dayanarak borcun dış yüklenilmesi sözleşmesi yolu ile borcun naklini gerçekleştirmelerine de bir engel yoktur. Ayrıca Medeni Kanun madde 885-886'daki şartlarla yeni malikin yükten kurtarma imkanı da vardır. B. İpotekli taşınmazın bölünmesi. İpotekli taşınmaz bölünerek, ifraz edilerek yeni parseller meydana getirilebilir. Bu parsellerin her biri bağımsız bir taşınmaz olarak tapu kütüğünde ayrı sahifelere kaydedilir. İpotekli taşınmazın bölünmesi için ipotekli alacaklının rızası gerekli değildir. Ancak ipotekli alacaklının zarara uğramamasını sağlamak gerekir. Medeni Kanun'un 889. maddesi ipotekli taşınmazın bölünmesi halinde rehin yükünün yeni parsellere nasıl geçirileceğini düzenlemektedir. Çift A, ipotekli taşınmazın bölünmesiyle elde edilen bütün parsellerin mülkiyeti aynı kişi üzerinde toplanmışsa ipotek yükü bölünmeden her bir parsel üzerine geçirilir. Parsellerin borçtan müteselsilen sorumlu çeşitli kimselere ait olması halinde de hüküm aynıdır. Böylece aynı alacağın tamamı her bir parselin değeri ile teminat altına alınarak toplu ipotek kurulmuş olur. TST madde 68. Toplu ipotek halinde ne ipotek yükü ne de alacak bölünmektedir. Çift B. Buna karşılık bölünme sonucunda ortaya çıkan parsellerden biri veya birkaçı borçtan müteselsilen sorumlu olmayan üçüncü kişiye devredilmişse, bu halde taraflar arasında aksine bir anlaşma yoksa ipotek yükü bölünerek devredilen parsel üzerine geçirilir. Alacağın ise bölünmesi gerekmez. İpotek yükünün parseller arasında nasıl paylaştırılacağı her şeyden önce taraflar, eski malik, yeni malik, rehinli alacaklı, arasında bir sözleşme yapılarak belirlenebilir. Aynı hüküm toplu ipotek halinde aynı malike ait ipotekli taşınmazlardan birinin üçüncü kişiye devri halinde de uygulanır. Medeni Kanun madde 889. Eğer taraflar arasında ipotek yükünün paylaştırılmasına ilişkin bir anlaşma yoksa Medeni Kanun madde 889'a göre ipotek yükü tapu idaresince re'sen yeni parseller üzerine değerleriyle orantılı olarak paylaştırılarak geçirilir. Örnek olarak A'nın 150 bin TL değerindeki taşınmazı üzerinde 120 bin TL'lik bir ipotek kuruludur. Taşınmazın bölünmesi sonucu 40 bin TL değeri olan yeni bir parsel B'ye, 30 bin TL değeri olan yeni parsel C'ye geçirilmiş. A'ya kalan kısım ise 80 bin TL değerini korumuştur. Bu halde yükün paylaştırılmasında alınacak değer oranları A'nın parseli için 8 bölü 15, B'nin parseli için 4 bölü 15, C'nin parseli için 3 bölü 15'tir. İpotek yükü bu orana göre paylaştırılacak ve A'nın parseline 120 çarpı 80 bölü 150 eşittir 64 bin TL. B'nin parseline 120 çarpı 40 bölü 150 eşittir 32 bin TL. C'nin parseline 120 çarpı 30 bölü 150 eşittir 24.000 TL olarak geçirilecektir. Bu işlemi tapu memuru Resen yapar. Paylaştırılan ipotek yükü her bir parsel üzerine tescil edilince kesinleşir. Rehinli alacaklı paylaştırmayı kabul etmiyorsa, dağıtımın kesinleştiğinin kendisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde borçluya yazılı bildirimde bulunarak alacağının bir yıllık süre içinde ödenmesini isteyebilir. Ödeme ihbarı tarihinden itibaren bir yıl geçince alacak, muacceliyet tarihi daha sonra gerçekleşecek olsa dahi muaccel hale gelir. Bir yıllık sürede tatmin edilmeyen alacaklı rehinin paraya çevrilmesini isteyebilir. Ödeme ihbarı vuku bulmuşsa ipotek yükünün bölünmeden her bir parsel üzerinde devam edeceği ve her bir parselin alacağın tamamını teminat altına alacağı kabul edilmektedir. Çiftçe, paylı mülkiyete tabi bir taşınmazda paylaşlardan biri veya birkaçının payı üzerinde ipotek mevcut olup bu taşınmaz bölünmüşse tapu sicili tüzüğünün 170. maddesine göre ipotek bununla yüklü paydaş veya paydaşlarına isabet eden taşınmazlara aynen nakledilir. İpotekle yüklü olmayan paydaş veya paydaşlara ait taşınmazlar serbest kalırlar. İşlem sonucu alacaklıya derhal duyurulur. Çiftte aynı paydaşlara ait birden fazla taşınmaz üzerinde toplu rehin kurulmuşsa taşınmazlar bölünme söz konusu olmadan paydaşlar arasında paylaşılırsa ipotek bununla yüklü paydaş veya paydaşlara isabet eden taşınmazlara aynen nakledilir. Diğerleri serbest kalır. İşlemin sonucu rehinli alacaklıya derhal duyurulacaktır. Çift E, ipotekli taşınmazın bölünmesi yeni parselin üçüncü kişiye devri halinde yeni malik alacağın ne tamamı ne de bir kısmı için alacaklıya karşı bir borç yüklenmiş olmaz. Yükün paylaştırılmasının kesinleşmesi ile belirlenen miktar için yeni parselle sorumlu olur. 55. ayrımın sonu, sayfa 776.